Ayrım 33, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele, 1915-1916, cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 452. 56. Erzurum Tüm Rusya Şehir Meclisleri Birliği Kafkasya kesimi temsilcisi olarak Mr. Kununsa Erzurum'a kadar eşlik eden Dr. Y. Minasyan'ın raporundan alıntı. 8 Mart 1916'da Tiflis'te Ermeni gazetesi Mısçak'ta yayınlanmıştır. Doktor Minasyan elde ettiği bilgileri şu kaynaklardan toplamıştır. Erzurum'daki Amerikan konsolos yardımcısı Mr. Stapleton, Bayan Stapleton, Amerikan Misyoner Hastanesi'nden Dr. Case, mucize eseri katliamdan kurtulan Bayburtlu eğitimli bir Ermeni kadını olan Zaruhi, İslam dinini kabul eden bir Ermeni asker, Erzurumlu ihtiyar bir adam ve diğerleri. Türkiye'nin savaşa girmesinden önce Jön Türkler Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğunu görmüşlerdi. Her türlü ayrıcalığı vaat ederek Ermenileri kendi taraflarına kazanmaya çalıştılar. Savaş patlak verdiğinde ırk ve din ayrımı yapmadan Türklerin, Rumların, Ermenilerin ve Süryanilerin dükkanlarındaki bütün mallara el koydular. Ermenilerin kayıpları ötekilerden daha büyüktü. Çünkü ticaret bakımından ötekilerden daha varlıklıydılar. Türkler Ermenilerden kendileriyle birleşmelerini istediler ama Ermeniler buna yanaşmadı. Çünkü Ruslara karşı savaşacak olurlarsa Kafkasya'da yaşayan kardeşlerinin hayatlarını tehlikeye atacaklardı. Bu iddia yetkililere mantıklı göründü, yüzeysel olarak Ermeniler rahat bırakıldı. Ermeniler vatandaşlık görevlerini yerine getiriyor, yaralı Türk askerleri için hastaneler açıyorlardı. Daha sonraları başka hastaneler açmaya zorlandılar. Türklerin Kötek'te yenilgiye uğramasına kadar her şey barış içinde sürüp gitti. O zaman Türkler Ermeni gönüllülerin Ruslarla omuz omuza dövüştüğü iddiasını ortaya attılar. Her yerde bundan söz ediliyor, Türklerin kafası kızıyordu. Fakat Osmanlı parlamentosunda Erzurum milletvekillerinden biri olan Garo Pastırmacıyan'ın Rus ordusunda bir gönüllüler birliğine komuta ettiği anlaşılana kadar hiçbir şey yapılmadı. Mr. Pastırmacıyan'ın erkek kardeşi öldürüldü. Sonra İstanbullu Cemal Efendi ve bir başka Türk Seyfullah halkı Ermenileri katletmeye teşvik etti. Halk arasında huzursuzluk ve gerginliğin arttığını fark eden vali ileri gelen Türkleri toplantıya çağırdı. Paşa Köşkü denilen yerde yapılan toplantıya Cemal ve Seyfullah da katıldı. Bunlar katliamın hemen başlamasını istiyorlardı. Ama vali İstanbul hükümetiyle bu konuda istişarede bulunana kadar bunun ertelenmesini sağladı. Bundan sonra yetkililer Ermeni askerlerinin silahları bırakmasını istediler ve bunları Erzurum'dan uzaklaştırdılar. Bu Ermeniler amele olarak yol inşaatlarında çalıştırıldı. Bazı zengin Ermeniler 1818'de öldürülen Rus askerlerinin anısına dikilen anıtı yıkmaya zorlandı. Bunun taşları başka bir yere taşınıp bunlarla Jön Türkler için kulüp inşa edildi. Bazıları ağır işleri yapamıyorlardı. Bunlardan iş yapmamanın bedeli olarak büyük paralar ödemeleri istendi. Sonra zengin Ermenilerden evlerini hastane yapılmak üzere bağışlamaları istendi. Bunu isteyerek yaptılar ve Ermeniler yaralı askerlerin tedavisiyle ilgilenmeye başladı. Arkasından bazı Ermenilere evlerinden çıkıp gitmeleri emredildi. Bunlar kalmak için yalvardılar ve her biri 1500 Türk lirası ödedi. Bir hafta sonra bütün zengin ve eğitimli erkekler hapsedilmişti. Bazıları korkunç işkenceler altında hapishanede öldü. Sonra bütün Ermenilerin gitmesi gerektiği bildirildi. Vali nereye gitmek istediklerini sorduğunda, çetelerin bizi rahat bırakacağı güvenlikli bir yere cevabını aldı. Ermeniler bütün değerli eşyalarını paketleyip Amerikan konsolosluğuna, misyoner okullarına ve Ermeni kilisesine bıraktılar. Bir direnme hareketini önlemek için köylerdekiler önce Kema istikametine götürüldü, sonra Erzurum'daki Ermeniler onları izledi. Yolda eski varlıklı köylerin yıkıntılarını gördüler. Bayburtlu Ermenilerin tehciri daha da korkunçtu. Gece yarısı uyandırıldılar. Bizi nereye götürüyorsunuz diye soranlara güvenlikli bir yere cevabı verildi. Sizi Türklerden uzaklaştırıyoruz. Çeteler artık sizi öldüremeyecek. Sizi korumak hükümetimin görevi. Barışa kavuşana kadar orada kalacaksınız. Ermeniler onlara inandı ve direnmeden jandarmaları izledi. Birkaç mil yol aldıktan sonra muhafızların tutumunun değiştiğini fark ettiler ve aldatıldıklarını anladılar. Hepsinden 50'şer lira ödemeleri istendi. Bunu da yaptılar. Gece yarısı onlardan iki kız istendi. Ertesi gün 500'er lira istediler. Bunu da ödemek zorunda kaldı Ermeniler. O gece onlardan iki kız istendi, bunları da aldılar. Ermeniler her gün soyuluyorlardı. Bütün değerli eşyalarını, paralarını, yiyeceklerini kaybetmişlerdi. Türk köylüleri en güzel kızları ve en yakışıklı erkekleri kaçırdılar. Erzincan'a varmadan önce dış giyim eşyaları alındı, iç çamaşırlarıyla kaldılar. Erzincan'a vardıklarında kaymakama protestoda bulundular. Kaymakam onlara eşlik etmeye söz verdi. Ertesi gün Kemah'a doğru yola çıktılar. Birkaç mil kadar yol gittikten sonra her yandan çetelerin saldırısına uğradılar. Erzincan'a doğru kaçmaya çalıştılar ama jandarmalar üzerlerine ateş açtı. Çoğu orada öldürüldü, geri kalanlar Kemah'a doğru gitmeye zorlandı. Bu çeteleri Cemal Efendi'nin örgütlediği ortaya çıktı. Soyulup iç çamaşırlarıyla bırakılmaları da kaçmamaları, saklanmamaları içindi. Sığınmacılar Fırat Nehri'nin boğazlarından birine vardıklarında yeniden saldırıya uğradılar. Çoğu nehirde boğuldu. Zaruhi, daha önce sözü edilen kadın, nehre atılanlar arasındaydı. Nehrin ceset dolu olduğunu anlatıyor. Sazlığın arkasındaki bir kayaya tutunmuş, jandarma ve çeteler gidinceye kadar orada kalmıştı. Nehirden çıktığında bir Kürt çobana rastlamış, çoban onu bir battaniyeye sarmış ve tanıdığı bir Türk'ün evine götürmüştü. Bu Türk onu Erzurum'a götürmüş, orada evinde saklamıştı. Bu katliam ve tehcirde Almanların oynadığı rolü belirtmek için Mr. Minasyan tehcirden önce Ermenilerin Alman konsolosuna gidip yardım istediklerini anlatıyor. Konsolosun cevabı şöyleydi: "Ben başka halkların işlerine karışmak istemiyorum. Hem İstanbul'daki Alman elçiliğinden bu konuda yetki almış değilim." Erzurum'daki Alman subayları tehcirin düzenlenmesinde Türklere yardım etmişti. Ganimetleri de paylaşmışlardı. Bunların her biri Ermeni kızların kaçırılmasında rol oynamıştı. Şapner adında bir subay 4 kız kaçırmış, Karl adında biri 2 kızı zorla götürmüştü. Liste uzundu ve raporu yazan kişi isimlerin hepsini hatırlayamıyordu. 57. Erzurum. Mr. A.S. Safrastia'nın tanıklık ifadesi, Tiflis 15 Mart 1916. Dipnot yazar tarafından Lord Bryce'a gönderilen tanıklık ifadesi. Orijinali Erzurum'da Ermeni faciası N.A.U.K. bölü F.O. 96 bölü 209 bölü 90-95 A.S. Geçen Ekim ayından beri Ermenilere karşı yapılan zulmün tüm dünyada duyulmasından sonra gerçekler apaçık ortada olduğu halde söylenenlerin hepsinin doğru çıkmayacağını umduk. Türk Ermenistan'ında bazı ücra köylerde Ermenilere dokunulmadığını, büyük yollara yakın yerlerdeki köylerin yakılıp yıkıldığını sanmıştık. Ne yazık ki Erzurum ve Bitlis'in kapladığı bütün bölgeden Türkler çekilip gittikten sonra neler olup bittiğini kendi gözlerimizle gördüğümüzde bu büyük katliamın boyutlarını daha net bir biçimde kavrayabildik. Bu iki vilayette ve buradaki köy ve kasabalarda Ermeniler tarihte benzeri görülmemiş bir zalimlikle yok edilmişlerdi. Erzurum ve Van'da bazı şeyleri kendi gözlerimle gördükten ve Bitlis, Muş, Hınıs'taki olayları Rus subayları ve daha başka kaynaklardan öğrendikten sonra 1915 Nisan ayında Erzurum ve Bitlis vilayetlerinde Türklerin hakimiyeti altında kalan Ermenilerin 250 bin kadar olduğu kanaatine vardım. Bunun haricinde 50 bin kadarı geçen yaz kaçarak ya da Rusların ilerlemesi karşısında bulundukları yerlerden ayrılarak gitmişlerdi ve şimdi Transkafkasya'da bulunuyorlardı. Sadece 10 bin kişi Türklerin de uğradığı felaketler sonucu hastalık ya da savaş koşulları yüzünden ölmüştü. Geri kalan 240 bin kişi hiçbir insanın yapamayacağı kadar gaddarca, hunharca yöntemlerle öldürülmüştü. Felaketin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri basınında yer aldığı boyutlarıyla tamamen gerçek olduğu kanaatindeyim. Bu bilgiler tarafsız konsolos ya da misyonerlerin gözleriyle gördükleri olayları anlatmalarıyla elde edilmişti. Fakat en korkunç olaylar gözden ırak yerlerde yaşanmış, en müthiş bir gaddarlık ve kinle işlenen cinayetler kuş uçmaz kervan geçmez yurt köşelerinde işlenmişti. Erzurum kentinin Türk-Ermenistan'ındaki bu büyük askeri müstahkem mevkiin savaştan önce 50 bin sakini vardı. Bunlardan 20 bini Ermeniydi. Erzurum yaylası kentin kuzeybatısında uzanan verimli alüvyonlu topraklara sahipti ve burada en azından 45 bin nüfuslu 60 Ermeni kasabası vardı. Bu kasabaların halkı güçlü, kuvvetli, sağlam yapılı köylülerden oluşuyordu. Avrupa'da savaş başladığında Jön Türk Merkez Komitesi Bahattin Şakir Bey adında birini Erzurum'a gönderdi. Bu kişi komitenin liderlerinden biriydi ve Erzurum'daki Ermenileri yok etmekle görevlendirilmişti. Çılgın bir fanatik olan Cemal Efendi ise bu işlerde yardım etmek üzere onunla birlikte gelmişti. Komitenin İstanbul'dan gönderilen bu iki sadık adamı yapacakları şeytanca işte yerli halktan iki kişinin, Edip Hoca ile Cafer Bey'in de yardımını alacaklardı. Erzurum'da her yerde olduğu gibi Ermeniler askeri müsaadere adı altında soyulup soğana çevriliyordu. 1915 Ocağı'nda Türkler Sarıkamış'ta yenilgiye uğradığında Ermeni gönüllülerin bu savaşta oynadığı rolü abarttılar. Erzurum'da yaşayan halkların birbiriyle olan ilişkilerine zehir saçtılar. Sarıkamış'tan dönen bir Türk subayı Erzurum'da Ermeni piskoposu Sempa'da savaş alanında daha çok Ermenilerle çarpıştıklarını anlattı. Askerlerimizden birçoğu Ermeniler tarafından öldürüldü dedi. Köylerimizi yakıp yıkan, keşfe çıkan birliklerimize saldıranlar da gönüllülerdi. Bunun sonucunda Jön Türk liderleri tarafından Ermeni halka karşı kara çalma ve provokasyon kampanyası başlatıldı. Türk ordusundaki Ermeni askerlerin silahları ellerinden alındı. Bunlar yol inşası işlerinde çalıştırılmak üzere yol taburlarına verildi. Çaresiz halkın üzerine her türlü baskı uygulandı ve varı yoğu elinden alındı. Türkler 18 Nisan günü kentin dışında büyük bir miting düzenlediler. Ermeniler hain ve imparatorluk düşmanı, onları destekleyen herkese Türkiye'nin düşmanı ilan edildi. Ermeni dostlarını korumak isteyen Müslümanlara kesin emirler verildi. Eğer bunu yaparlarsa korudukları kişilerle aynı muameleye tabi tutulacaklardı. Kendilerini bekleyen akıbetin farkında olan Ermeniler genel vali Tahsin Bey'e sığınıp korunmalarını istediler. Vali merkezi hükümetten gelen emirlerin dışına çıkamayacağını söyledi. Ermeniler Alman konsolosu Herr Anders'e gidip yardım dilediklerinde o daha da haşin davrandı. Konsolos baskıların Türk hükümeti tarafından emredildiğini, Ermenilere saldıran çetecilerin haklı olduğunu, yasa dışı bir iş yapmadıklarını, kendisinin de bu işlere karışmak istemediğini söyledi. Nisan ve Mayıs aylarında Ermenilerin çektiği acıların büyüklüğünü insan göz önüne getirebilir. Dört bir yanından amansız düşmanla çevrili ve her türlü silahlı ya da yasal korumadan yoksun olan Ermeniler, bu benzeri görülmemiş feci durumdan kurtulmak için ellerinden geleni yapmaya çabalıyorlardı. Aralarındaki hemen hemen bütün entelektüeller, önde gelen kişiler, öğretmenler hapishanede korkunç işkencelerle can vermişlerdi. Pilos, Atruni ve daha nicelerinden hapse konuldukları günden beri haber alınamıyordu. Kentin ileri gelen sakinlerinden biri olan pastırmacıyan sokak ortasında vurulup öldürülmüştü. Bu terör rejimi ovadaki köy ve kasabalara da yayılmıştı. Van'ın 16 Mayıs günü Ermeniler tarafından alınması ve Ermeni gönüllülerin kente girişi Erzurum'daki Türk yöneticiler üzerinde büyük bir etki yarattı. Aynı gün Hınıs'ta ve komşu 38 köyde Ermeniler tek bir erkek kalmamacasına öldürülmüş, kadınlar Kürtler arasında dağıtılmıştı. Hınıs'ın Ruslar tarafından alınmasından sonra 3000 kadar Ermeni kadın ve çocukları Hınıs dolaylarına sığındı. Bunlar Sancak ve Hınıs'ta yaşayan 22 bin Ermeniden sağ kalanlardı. Bu sırada Ruslar Malazgirt ve Bitlis'e doğru ilerliyorlardı. Türkler Malazgirt ve Pasin'i Ermenilerden boşaltıp bunların hepsini Erzurum'a doğru sürdüler. Açlıktan yarı ölü gibi olan bu köylüler zorla yaptırılan yürüyüşlerden bitkin bir halde kentin kapılarına geldiklerinde içeri girmelerine izin verilmedi. 7 gün yağmur altında bekletildiler. 1915 Mayıs'ında durumları o kadar kötüleşmişti ki Alman konsolosu bile onları görmeye gelmiş, isyancı hergeleler arasında dağıtılmak üzere elbiseler ve ekmekler getirmişti. Daha sonra bu sürgünler Erzincan'a gönderildiler ve Fırat'ın sularında boğuldular. 4 Haziran günü Erzurum yaylasındaki Ermeni köylülerden ilk kafile 15 bin kişilik bir yığın halinde evlerini terk edip Erzurum'un batısındaki Nene Hatun istikametinde yola çıktı. Bunlara çeteler yani İslam gönüllüleri muhafızlık ediyordu. Bu çeteler cihat ilan edildikten sonra cezaevlerinden salıverilen suçlulardan oluşuyordu. Bellerine kadar çamur içinde ve inişli yokuşlu arazide, çocuklar ve zayıf kadınlar yol kenarında düşüp kalıyor, çeteciler buna gülüp geçiyordu. Her akşam köylülerden haraç toplanıyordu. Yavaş yavaş neleri varsa, para, elbise, at ve benzerleri hepsini vermek zorunda kaldılar. Türk köylerinden geçildikçe kadın ve kızlar Türkler arasında paylaştırıldı. Nene Hatun'a birkaç saatlik uzaklıkta Kemah Boğazı denilen vadinin girişinde konvoy kim oldukları bilinmeyen haydutlar tarafından sarıldı. Bir tabanca atışıyla işaret verildi, akabinde Ermenilerin üzerine yaylım ateşi açıldı. Bu kafileden sağ kalanlardan biri olan 18 yaşındaki bir delikanlıyı Erzurum'da gördüm. Üzerlerine ateş edilen kadın ve çocukların feryatlarının, çığlıklarının tüyler ürpertici olduğunu söyledi. Birçokları kaçmaya çalışmış, onları da kendilerine güya muhafızlık eden çeteciler vurmuştu. 2 saat içinde vadi toprağa gömülmemiş ölülerle dolu bir mezarlığa dönmüştü. Yola çıkan 15.000 kişiden pek azı sağ kaldı. Bunlar kaçıp Türk köylüsü kılığında Erzurum'a ulaştılar. 18 Haziran'da sıra kente gelmişti. Ermenilere hazırlanmaları için 15 günlük süre verilmişti. Eşyalarını kutulara ve denklere yerleştirip Amerikan misyonu başkanı Mr. Stapleton'a ve Ermeni katedraline emanet bıraktılar. Vali onlar yola çıkmadan önce koruma ücreti olarak 1.000 TL aldı. İlk önce gidecek kafileye ileri gelenler arasından 160 aile seçildi. Bunlar varlıklı ve iyi eğitimli insanlardı. Erzurum'daki Alman subayları erkeklerinden ayrılan Ermeni kadınlarına çok gaddarca ve zalimce davrandı. Almanlar kadınları evlerinden zorla çıkarıp onlara tecavüz ediyorlardı. Yüzbaşı Şapner adında biri güzel bir kız olan Bayan Çilingiryan'ı taciz etmiş, kendisiyle birlikte gelmeye zorlamıştı. Kız direnince onu sokaklarda sürüklemiş, çok zalimce davranmıştı. Bu Alman subayı İsviçre'de eğitim görmüş genç bir kadın olan Bayan Sarafyan'ı da kaçırmıştı. Bir Alman teğmeni Karl 5 kadını zorla sürükleyerek odasına götürmüştü. 160 aileden oluşan konvoy arabalarla ve bazı yüklerle yola çıktı. Kendinden önce gidenlerle aynı yönde ilerliyorlardı. Yani Nene Hatun'a ve Erzincan'a doğru gidiyorlardı. Yolda soyguna uğradılar, her şeyleri ellerinden alındı. Elbiseleri bile çıkartıldı. Erzincan'ın dış mahallelerine vardıkları biliniyordu. Fakat bundan sonra onlardan bir daha haber alınamadı. Piskopos Sembat arabasıyla tek başına Erzincan'a gönderildi. Ondan da bir daha haber alınamadı. Haziran'ın son haftasında Erzurum'dan ardı ardına birçok kafile yola çıktı. Bunlardan çoğu da yollarda katledildi, ya vuruldular ya da nehirlere atılıp boğuldular. İşlerinden biri Zaruhi Hanım varlıklı yaşlı bir kadındı. Fırat nehrine atıldığında bir kayaya tutunup kurtulmayı başarmıştı. Kıyıya çıkmış ve Erzurum'a dönmüş, bir Türk arkadaşının evinde gizlenmişti. Tüm Rusya Şehir Meclisleri Birliği'nin temsilcilerinden biri olan Prens Argutyan'a, yani Argutinski, yüzlerce çocuğun süngülerle öldürülüp Fırat Nehri'ne nasıl atıldığını hatırladığında titremeye başladığını anlattı. Kadın ve erkekler çırılçıplak soyundurulmuştu. Yüzlercesi birbirine bağlandı, vuruldu ve nehre atıldı. Erzincan yakınlarında nehrin dönemeç yaptığı bir yerde üst üste yığılan cesetler öyle bir baraj meydana getirmişti ki Fırat'ın yatağı yüzlerce yerde yer değiştirmişti. Bu son partiden olan birçok Ermeni bu korkunç olaylardan sonra sağ kalmıştı. Bunlar Kuzey Suriye'deki Rakka'dan Mr. Stapleton'a mektup yazıp para ve yardım istediler. Çünkü çok zor durumdaydılar. Son zamanlarda kentin Ruslar tarafından alınmasından sonra Erzurum'da 100 kadar Ermeni ve 25 bin Türk kaldı. 30 kadın ve kız Stapleton'ın evinde koruma altındaydı. Bazı kadınlar kentte yaşayan Türkler tarafından kurtarıldı. Eğer askeri çevreler gerekli önlemleri alsalar ve Ermenilerin soydaşlarını ortaya çıkarmalarında yardımcı olsalardı, belki yüzlercesi daha kurtarılabilirdi. İslam dinini kabul eden çocuklardan çoğu Müslümanların adet ve geleneklerine alışmıştı. Bunlar doğuştan Türk imiş gibi Türkçe konuşuyor ve davranıyordu. Bunlar şimdi Ermenilerin elinde bu alışkanlıklarını unutmaya çalışıyor. Birisi Kars Kapı denilen ve kente doğudan girişi sağlayan kapının önünde durduğunda ve 1916 Mart'ında Erzurum'un manzarasına baktığında kentin genelde pek değişmediğini fark eder. Ama kente girdiğinde ve şeytani bir zevkle her yeri yağmalayan, ganimetleri kapışan Türkleri gördüğünde şok geçirir. Artık kentte Ermeniler yok, katedral ise yerle bir edilmiş. Gelecekleri konusunda konuştuğum Erzurumlu Ermeniler savaştan önce kenti terk eden binlerce Ermeninin geri döneceğini, ortalık yatışınca bunların geri dönüp mallarına, mülklerine yeniden sahip olacağını düşünüp avunmaya çalışıyorlardı. Ama pek zayıf bir avuntuydu bu. 58. Erzurum, Kürt asıllı Ali Ağazade Fero'nun 19 Aralık 1915'te Ermeni gazetesi Mısçak'ta yayınlanan tanıklık ifadesi. Kürt asıllı olan Ali Ağazade Fero, Kafkasya sığınmacı olarak ulaşabilen Saint Garabetli bazı Ermenilere son Eylül ayında koyun ve benzeri şeyleri satmak için Erzurum'a gittiğini anlattı. Fero 5-6 gün Erzurum'da kalmış ve tek bir Ermeni bile görmemişti. Ermenilere ait dükkanlarda Türklerin oturduğunu görmüştü. Neden bu dükkanlarda olduklarını sorduğunda, kimisi bunların Türkler tarafından satın alındığını söylemişlerdi ona, kimisi de hükümetin hediyesi demişti. Fero geceyi bir Türk'ün evinde geçirdi ve Ermenilere ne olduğunu sordu. Ev sahibi şunları anlattı. Mayıs sonunda hükümet kentin önde gelen Ermenilerini çağırdı. Kenti düşmana terk etmek zorunda olduklarını söyledi. Onlara Türk ordusu kentten çekilecekti. 24 saat içinde hazır olmalarını ve orduyla birleşmelerini istedi onlardan. Hazırlanmak zorundaydılar ama bütün taşıt araçlarına el konmuştu. Yanlarına hiçbir şey alamadılar. 24 saat bitmeden hepsi bir araya toplandı, daha ne olup bittiğini anlayamadan hükümet binasının yanına götürüldüler. Yüzlerce jandarma derhal etraflarını çevirdi ve kentin dışına atıldılar. Batıya doğru gitmeye zorlandılar. Çaruk Dersim'e yani Ducik'e kadar götürüldüler. Dersimli Kürtler daha önceden emir almışlardı. Ermenilerin üstüne saldırdılar ve hepsini öldürdüler. Bir başka kafile Sivas'a doğru yola çıkmıştı. Onları en son Kemah geçidinden geçerken görenler oldu. Sonra ne olduklarını kimse bilmiyor. En güzel kızlardan yüzlercesi Türkler tarafından kaçırıldı. Hükümet hala bunları arıyor. 59. Bayburt. Üçüncü konvoyla giden bir Ermeni kadınının anlattıkları, Amerikalıların Ermeni ve Süryanilere yardım komitesi tarafından bize iletilmiştir. Dipnot, Bayan Victoria Hechatur Barut Başyan'ın anlattıkları, Amerika Yardım Komitesi 4 Ekim 1915'te yayınlanmıştır. 18 sayılı belge. Orijinali Bayan Victoria Hechatur Barut Başyan'ı Dışişleri Bakanı yazışması için Elçi Morgenthau'ya verdiği tanıklık ifadesi İstanbul 10 Ağustos 1915 tarihli. N.A. R.G. 59-867-4016-122 A.S. Bayburt'taki olayların patlak vermesinden bir hafta önce çevredeki köy ve kasabalar boşaltıldı. Sakinleri jandarmalar ve çabulcu aydıtlar tarafından öldürüldü. Ermenilerin Bayburt'tan gidişinden 3 gün önce bir haftalık hapislikten sonra Piskopos Ananiya, Hazara Bediyan ve onunla birlikte ileri gelen ailelerden 7 kişi daha asılarak öldürüldüler. Bu olaydan sonra kenti terk etmeyi reddettikleri için 7-8 kişi daha evlerinde öldürüldü. 70-80 Ermeni cezaevinde dayak atıldıktan sonra ormana götürülüp öldürüldüler. Bayburt'taki Ermeniler 3 kafile halinde gönderildiler. Ben 3. kafiledeydim. Kocam 8 yıl önce ölmüş, bana 8 yaşındaki kızıma ve anneme zengin bir miras bırakmıştı. Tehcirden sonra Osmanlı komutanı evimde hiç para vermeden yaşamaya başladı. Bana gitmememi söyledi ama halkımın kaderini paylaşmalıydım. Atları yanıma aldım ve eşyaları üzerlerine yükledim. Kızımın boynunda 5'i birlik altınlar vardı ve ben de yanımda 30 lira para, 4 elmas yüzük götürüyordum. Başka her şeyi geride bırakmıştık. Bizim kafile 1-14 Haziran arası yola çıktı. Yanımızda 15 jandarma bize muhafızlık ediyordu. Bizim kafilemiz 400-500 kişi kadardı. Evden 2 saatlik uzaklıktaydık ki köylülerden oluşan çeteler ve çok kalabalık haydut grupları yolumuzu kesti. Ellerinde tüfekler, tabancalar, baltalar ve benzeri şeyler vardı. Yolda etrafımızı çevirip neyimiz var neyimiz yoksa elimizden aldılar. Jandarmalar 3 atımı alıp Türk muhacirlere sattı, parayı ceplerine attılar. Paramı, kızımın boynundaki altınları, bütün yiyeceğimizi aldılar. Sonra erkekleri birer birer ayırdılar, 6-7 gün içinde hepsini öldürdüler. 15 yaşından büyük bütün erkekler katledildi. Benim yanı başımda 2 papaz öldürüldü. Birisi 90 yaşındaydı. Haydutlar güzel kadınları atlarına atıp götürdüler. Birçok kadın ve genç kız dağa kaldırıldı. Bunlar arasında kız kardeşim de vardı. 1 yaşındaki çocuğunu yere atmışlardı. Bir Türk onu yerden aldı ve kim bilir nereye götürdü. Annem yürüyebildiği yere kadar yürütüldü. Sonra bir dağ tepesinde yol kenarında yığıldı kaldı. Yolda bizden önce Bayburt'tan çıkanların konvoylarına rastladık. Bunlar arasında bazı kadınlar kocaları ve çocuklarıyla birlikte öldürülmüştü. Yolda kalan bazı ihtiyarlara ve çocuklara rastladık. Hala canlıydılar ama çok kötü durumdaydılar. Bağırmaktan sesleri kısılmıştı. Geceleri köylerde kalmamıza izin verilmiyordu, dışarıda yatıyorduk. Gece karanlığında jandarmalar, haydutlar ve köylüler tarafından inanılmaz zulümler yapıldı. Çoğumuz açlıktan ve inme yüzünden öldü. Bazıları yürüyemeyecek kadar güçsüz olduğu için yol kenarında bırakıldı. Bir sabah 50-60 arabayla kocaları savaşta ölmüş 30 kadar dul Türk kadını gördük. İstanbul'a gidiyorlardı. Kadınlardan biri eliyle işaret ederek bir Ermeninin öldürülmesini istedi. Jandarmalar kendisinin öldürmek isteyip istemediğini sordu. O da niye olmasın dedi ve cebinden bir tabanca çıkarıp adamı vurdu. Bu Türk kadınlarından her birinin yanında 10 yaşından küçük 5-6 Ermeni kız çocuğu vardı. Türkler erkek çocukları almak istemiyor, yaşı kaç olursa olsun öldürüyorlardı. Bu kadınlar kızımı da almak istediler ama o benden ayrılmak istemedi. Sonra Müslüman olmayı vaat ettiğimizde ikimizi de arabalarına aldılar. Arabaya biner binmez nasıl İslam olacağımızı öğretmeye başladılar ve adlarımızı Naciye ve Nuriye olarak değiştirdiler. En korkunç olaylar, akla hayale gelmez dehşet verici görüntüler bizi Erzincan Ovası'nda Fırat kenarında bekliyordu. Paramparça edilmiş kadın ve çocuk cesetleri tüyler ürperticiydi. Haydutlar bizlerle birlikte olan kadın ve kızlara her türlü kötülüğü yaptılar. Çığlıkları göklere kadar yükseldi. Fırat kenarında jandarmalar sağ kalan bütün 15 yaşından küçük çocukları nehre attılar. Yüzebilenler tüfekle vurulup öldürüldü. 7 gün sonra Erzincan'a vardık. Tek bir Ermeni bile sağ bırakılmamıştı. Türk kadınları beni ve kızımı hamama götürdüler. Bize İslam dinini kabul etmiş birçok kadın ve kız gösterdiler. Erzincan'la İnderesi arası şişmiş ve kararmış cesetlerle doluydu. Hava ceset kokusuyla bozulmuştu. Yolda feraceli 6 kadına rastladık. Kucaklarında küçük çocuklar vardı. Ama jandarmalar feraceleri kaldırdığında bunların erkek olduklarını gördüler ve hepsini öldürdüler. 32 gün sonra gideceğimiz yere vardık. Dipnot: gideceğimiz yeri İstanbul olarak okuyun. 60. Bayburt, Tiflis'te yayınlanan Ermeni gazetesi Horizon ve New York'ta yayınlanan Goçnak'ta 18 Mart 1916'da yayınlanan haber. 15 Mayıs günü Bayburt, Erzurum'un kuzeybatısında eşrafından bazı Ermeniler, Hacı Simon, Hamazasp, Arşak ve Dırtat Simavonyan, Agop Ahbaryan, Vagarşak Lusigyan, Garabet Sarafyan, Garabet Dulduliyan ve Piskopos tutuklandılar. Urbacıoğlu Deresi denilen yere götürülüp öldürüldüler. Ermeniler bu olayı duyduklarında dehşete düştüler ama onlara bu kişilerin hain oldukları, düşmana para gönderdikleri ve halkı isyana teşvik ettikleri söylendi. Bunlar cezalandırılmıştı. Öteki Ermenilere bir şey yapılmayacaktı. Bir süre Ermeniler rahat bırakıldılar ama Türkler Van'dan çekildikten sonra askerler gelip Ermenileri silahsızlandırdı. Sonra tehcir ettirilip katledildiler. Lusun köyünden 40 silahlı genç adam ve Varvanlı 20 kişi daha çıktı. Askerlerin takibine uğrayıp kaçmaya zorlandılar. İki tarafta ağır kayıplar verdi. Sonunda 12 Ermeni Rum köylülerin yardımıyla Kafkasya'ya ulaşabildi. 61. Bayburt, Kiev ve Erzincan. Amerikalıların Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından bize iletilen Erzurum 25 Mayıs 1915 tarihli mektup. Dipnot: yazarın adı saklı tutuluyor. Daşnak Zutiyun Komitesi'nden Amerikan Yardım Komitesi'ne gönderilen rapor, 4 Ekim 1915'te yayınlanmıştır, 16 sayılı belge. Ermeni Tehciri adlı raporda daha uzun metinden bir alıntı olarak yer almıştır. Orijinali ARF Daşnak Zutiyun, Sofya Tanıklık İfadeleri dizisi, 29 Haziran 1915 tarihli Dışişleri Bakanlığı yazışması için Elçi Morgenthau'ya verilen tanıklık ifadesi. İstanbul 20 Temmuz 1915, NARG 59, 867-4016-95, AS. Erzincan ili Kiev ve Bayburt tehcirle boşaltıldı. Erzurum kentindeki Ermeniler de kenti boşaltmak için kesin emir aldı. Kitle halinde göç ettirilecekler. 160 tüccar aileleriyle birlikte yola çıktı. Hükümet hepsinin mallarına el koydu. Tehcir ettirilen kişilerden haber alamıyoruz. Bunların Musul'a gönderildiği söyleniyor. 33. ayrımın sonu. Sayfa 467.